tartışıldığı bir konferans olayı düşünmüyorum. Abdülhamit için zaten böyle bir konferans da verilebilir mi? O da şüpheli. Çünkü 33 sene idare etti ve çok önemli işler yaptı ve kişiliği de çok, hani bir taraf Kızıl Sultan, bir taraf Ruh Hakan, onun arasında bir sürü nüanslar var. Şeyi anlaşılması ve anlatılması da kolay bir adam değil. Onun için bir sohbet havası içinde şeyini yad etmek hatırasını. Fehmi Bey, park edebildik değil mi? Abdülhamid'in bir kere şey, bizim Cumhuriyet'in şeyi, tezi Osmanlı'dan tamamen ayrı bir devlet olduğumuz tezi idi. Kemalizmin ilk yıllarında özellikle. Bugün hala onu sürdüren hatırı sayılır bir grup var zannederim. Yani Türkiye Cumhuriyeti ayrı bir devlet, Osmanlı Devleti ayrı bir devlet. Biz yepyeni bir devletiz, Osmanlı ile hiçbir alakamız yoktur diyen şey. Onun hiç iler tutar tarafı olan bir tez değil. Değişen tek şey rejim ve hanedan. Hanedan tabii ki önemliydi Osmanlı tarihi. Hanedan mihveri etrafında vücut buldu ve onunla inişleri, çıkışları birlikte tecrübe etti. Abdülhamid'in üyesi olduğu hanedan, kısaca onu hatırlayalım tekrar, belki hep söylüyoruz, konuşuyoruz. Dünya tarihinde benzeri olmayan bir hanedan. Dünya tarihinde uzun ömürlü bir devlet Osmanlı Devleti, ama ondan uzun yaşayan devletler var. Çin var bir kere, 3000 senelik, en az 2000 sene. Ondan sonra Osmanlı'nın yerini aldı Bizans. Osmanlı'nın iki misli ömürlü, ama burada konuştuk biz onları. Bizans'ın uzun ömürlülüğü, hani bir katsayı uygulansa, Bizans'ın katsayısı 1'dir, Osmanlı'nınki 7-8'dir. Yani Osmanlı'nın 600 senesini 8'e katlarsanız o Bizans'ın 1100 yılına denk gelebilir. Çok basit, çünkü o kadar dünyada o kadar büyük değişmeler oldu ki Osmanlı'nın şahidi olduğu, direnmesi mucizevi diye ifade ediyorum. Ama en uzun yaşayan devlet değil. Hanedan olarak en uzun yaşayan bütün dünyada. Bunu birkaç kere söyledik zannederim. Yani o Çin 2-3 bin sene, ama yakından baktığımız zaman 350 seneyi geçen bir hanedan yok Çin'de. En uzun ömürlü hanedanlar en fazla 300-350 sene yaşayabiliyorlar. Bizimkinde de ona benzer bir kriz oldu. Osmanlı tarihlerinden hatırlayacaksınız. 16. yüzyılın sonunda bu şeyin veraset usulünün değişmesine de yol açan çok önemli bir kriz oldu. Hanedanın mirasçısı kalmayabilir korkusu yaşandı 1600 yıllarında, ama ona takaddüm eden 3. Mehmet ve 3. Murat zamanında çok büyük şehzade katliamları oldu, biliyorsunuz. Bir seferinde 19 şehzade cezazesi kaldırıldı. O tabii İstanbul'u çok etkiledi İstanbul'da herkesi çok etkiledi. Bu kardeş katline son verelim. Bu insanlık dışı bir şey havası oldu. Ayrıca tabii bu kadar şehzade kesince şey kalmıyor. Bir mesela 3. Mehmet'in oğlu 1. Ahmet tahta geçtiği zaman 1603. O zaman 1. Ahmet'in kardeşi yok. Tek başına. Küçük Mustafa var oğlu ve daha küçük ondan Osman var. 2. Osman. Öldüğü zaman 1. Ahmet Mustafa geçiyor. Biliyorsunuz. Sonra onun akıl dengesi uygun olmadığı için ikinci Osman. Ama imparatorluğun mirasçısı kalmayacak korkusu içinde veraset usulünü değiştirdiler. Değiştirmeseler uzun ömürlülüğü kesilir miydi? Onu kestirmek zor. Ondan sonra şeylere gelince, 20. yüzyıla gelinceye kadar hanedanın maşalları var, gelişip serpiliyor. Ama tekrar mesela Rusya'da konuşuluyor, Romanovların haklarını verelim işte tekrar, ama hiçbir yerde ne Almanya'da Hohenzollern, ne Avusturya'da Habsburglar, ne de Rusya'da Romanovların tekrar dönmesi hiçbir şekilde akıl kârı değil. Bizim Osmanlı hanedanı epeyce kalabalık olarak halen yaşıyor. Ama bildiğim kadar mesela son şehzade Orhan vefat ettikte çok büyük bir tören yapıldı. Ama Orhan kendisi çok akıllı bir adam. Bir röportajında ben dedi katiyen padişah olmak istemem dedi. O şimdi ben aşağı yukarı 50 senedir Osmanlı tarihiyle uğraşıyorum ve ben de padişah olmak istemezdim. Ve herhalde siz de istemezdiniz ya, anlayınca son derece zor. Bunu mesela Abdülhamid'in dedesi 2. Mahmut illallah demiş. Velemden buzdarip adam ama çok büyük sıkıntılar içinde dönüştürmeye çalıştı. Ve bu diyor saltanat kaygısından bıktım usandım diye ifade ediyor çok kere. Padişahların zannederim konuştuk çok. Çok uzun zahmetli mesaileri olduğu görülüyor. Bizim genellikle okuduklarımız haremde, zevk-ü sefada rahat yaşayıp gidiyorlardı. İşin hiç öyle olmadığı biraz Osmanlı tarihine girince anlaşılıyor. Bir kere her işe padişahı bulaştırıyorlar. Sistem öyle kurulmuş. Bir kere bütün o geniş imparatorluğu reayasının şikayetleri, sıkıntıları, problemlerini bizzat Topkapı Sarayı'ndaki padişaha ulaştırma hakkı var. Bu hak, onların anayasası yok ama adı anayasa olmayan, çok daha etkili olan İslami inançlarının söylediği bir şey. Kul hakkını götürmek istemezler. Ve prensip olarak onu yerleştirmişlerdir. Kim olursa olsun, daha evvel bunları çok konuştuk zannederim, bizzat padişaha şikayetini ulaştırabilir. Onun kendileri kalkıp gelemezler, kadıya, naibe, sancakbeyine gider ve onlar merkeze iletirler. Bu iletmeyi aksatan olursa çok ağır ceza görür. Onun için bu şikayet şeyleri çok var arşivde. Hepsini padişah bizzat görür. Ne çare bulundu? Bunlarla uğraşır. Uluslararası ilişkilerle ilgili hiçbir konu padişaha arz edilmeden nihai sonuca ulaşmaz. Uluslararası ilişkiler de devlet büyüdükçe etrafında büyüyor. Muazzam artıyor. O başlı başına bir mesele. Osmanlı padişahları günde en az 15-20 saat çalışıyor olmaları lazım. Kendi elleriyle yazdıkları yazılara bakınca bunu anlıyoruz. Bunların içinde Abdülhamid'in müstesna bir yeri var. Onun dedesi II. Mahmud da çok iyi yazar. Eski yazıda kaligrafi yazı şeyi sahibi. Ayrıca da fikirleri var. Onun Hatt-ı Humayunları uzuncadır. Sunulan arz tezkereleri bazen çarşaf gibi uzun olabilir. Onları okur ve onların içindeki birçok problemi kendince nasıl çözüleceğini o Hatt-ı Humayun'da ifade eder. Bu konuda Abdülhamid'den önce II. Mahmud en önemli Hatt-ı Humayunları olan biri. Ama Abdülhamid devrine geldiğimiz zaman artık padişahlar yazmıyorlar. Abdülmecid'den başlıyor. Hatta Abdülhamid Mahmud'un son zamanlarında sadrazam arzını padişaha doğrudan göndermiyor. Mabeyn katibine gönderiyor. Katip onu okuyor padişaha. Öyle anlıyoruz. Ve padişah dinliyor ve şunu şöyle, bunu böyle yapsınlar diye ona direktif veriyor. O da ifade ediyor ve sadrazama iade ediyor. Abdülhamid'in bu şekilde Mabeyn baş kitabeti levhasıyla yaptığı şeyler var. Sesim biraz kısık. Bir virüs dolaşıyor. O da bana bu şekilde sesime musallat oldu. Onun için affınızı dinliyorum, diliyorum. Şimdi Abdülhamid'e ne diyorlar? Mesela bizim içerideki tenkidimiz müstebit idi. Hürriyet bırakmadı. Her şeyi sansür ediyordu. Kelimeleri, kavramları, cümleleri varıncaya kadar. Her şeye hakim olmak istedi. Hafiyelerle çalıştı. Ondan sonra bir adamın peşine başka bir adam taktı. Taktığı peşine de başka bir adam. Böyle şeyler söylerler. Ama en önemlisi kendi başına buyruktu. Bir nevi otokrat, diktatör, faşizan. Yani Mussolini ile Hitler'in rejimlerine de bir projesini sağladığını söyleyenler kadar var. Tabii batıdaki kritikleri çok daha sert ve zalim ve hemen hepsi aleyhinde. Ama onların içinde de batılıların özelliği genellikle objektiflik şeyinden tamamıyla hiçbir zaman kurtulamazlar. Ve çok görünen özelliklerine mesela Abdülhamid'in aleyhinde olanların pek çoğu bunun çok zeki ve çok başarılı ve çok nazik bir adam olduğunu söylüyorlar. Çok kibar ve çok esneklikleri olan uluslararası ilişkilerde bunları söylüyorlar. Şunu da söylüyorlar çok genellikle. Bizimkiler onu fazla söylemiyorlar ama Osmanlı sisteminin baştan beri profilinin en hakim çizgisi meritokratik olmasıydı. İnsan yönetim kadrolarına yükseltilenlerin liyakat esası birinci derecede önemliydi. liyakat içinde tabii ki zeka birinci derecede ama yetmez de çalışkan olmalı, dürüst olmalı ve enerjik şahsiyet sahibi olmalı. Birçok vasıflarıyla yükseltmeyi ona göre yaparlardı. Bunu mesela Fatih ve belki 4. Murat arasındaki dönemde devşirme ile yaptılar. Müslüman olmayan ailelerden çocukları devşirerek, o seçikleri, seçtikleri çocukların yeteneklerine göre, onu da hep konuşuyoruz, çok sıkı bir eğitimle yükseltiyorlardı. Kayırma olabilir tabii, her yerde oluyor. Yani yükseltilen bir adam, dahi bir adam tepeye çıkmış, geniş imkanlar veriyor ona. O imkanları kullanarak çok büyük bir aile pekala teşkil edebilir. 6 tane oğlu, 12 tane kızı olan çocuklar olabilir. O oğullarını ve kızlarını da tabii iyi konuma getirmek ister insanlar. Kayırmak ister. Dahinin çocuğu da dahi olabilir. Ama ihtimal biraz az. Nihayet vasat zekalı biri olur. Onun da yapabileceği bir ara kademelere kadar çıkmasına izin verilir. Onun dışında meritokrasi sonuna kadar işledi. Abdülhamit de yükselteceği adamların bu kalite vasfına çok dikkat ettiğini bizzat Abdülhamit aleyhinde olan yabancı gözlemciler de doğruluyorlar. İşte en son diyelim bizim Kurtuluş Milli Mücadele'yi yapan paşalar. Bunlar hepsi Abdülhamit devrinde doğmuş ve yetişmiş insanlardır. Yani Atatürk, İsmet Paşa, Fevzi Paşa, bunların Fevzi Paşa'yı bilmiyorum ama Atatürk'le İnönü'yü hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunlar zengin aile çocukları değil. Ancak devletin şeyiyle, desteğiyle yetişebilmiş insanlar. Abdülhamit kendisiyle çalışacak olanları böyle meritokratik şekilde seçen bir insan. Fakat kendisi bu seçtikleri insanlardan birçok konuda çok daha yetkin olduğunu gösteren pek çok şey var. Başbakanlık Osmanlı arşivinde bu 33 sene içinde iradeler denilen padişaha sunulan şeylerin mükela meclisinin kararları. O kararlar böyle bir kağıtta olmuyor. Giderek onlar çeşitli kurumlar, bakanlıklar, daireler, müdürlüklerin katkılarıyla oluşan bir tomar halinde geliyor padişaha. Bir ağız tezkeresi var hepsini özetleyen. Ama padişaha hepsi sunulur. Çünkü o arz tezkeresinde eksik gördüğü, daha ayrıntılı bilmek istediği şeyler ekli belgelerde var. Abdülhamit bunların hepsini görüyor, inceliyor ve bunları kritik eden şey gönderiyor, irade gönderiyor. Genellikle mesela Mahmut da uzun şey yapıyor, Hatır-ı Humayun ama çok müdahale etmiyor. Yani o genellikle arzlarda şöyle olsun demezler, olacağını işaret ederler ama öyle veya böyle nasıl emrederseniz filan diye kibarca bitirirler. Abdülhamit sunula ben başka bir padişahtan onu görmedim. Yalnız onda sunulan şeyleri Müşeda Meclisi'nin çeşitli kademelerden süzüle süzüle gelen ve nihai kararı veren Müşeda Meclisi'nin o gelen tomarları içinde ciddi olarak onları inceleyip onları hepsini değil, hepsini inceliyor ama bir kısmında o kadar ince, kompetan kritikler yaparak geri gönderiyor. Şöyle yapın, böyle yapın demiyor. Onu görmedim ben. Yani siz böyle böyle demişsiniz, öyle olmaz. Ben böyle diyorum. Öyle bir şey hiç görmedim. Öyle bir şey zaten akıllı bir diktatörün yapacağı bir şey değil. Abdülhamit resmen kritik ediyor şeyi. Bükela Meclisi'nin raporlarını. Mesela diyor siz şöyle şöyle demişsiniz. Halbuki o dediğiniz A ve B'nin yerine bir de C ve D vardır. Onları hesaba katmamışsınız. Onları da hesaba katıp ona göre yeniden düşünün ve arz edin. Tarzı kritikleri pek çoktur. Bunların içinde yani benim çok hayret ettiğim çok teknik konular var. Mesela bir tanesi Erzurum'da şimdi aklıma geliyor 1890'larda ekmek narhı ile ilgili bir şikayet geliyor. Bükela Meclisi onu araştırıyor, tartışıyor. O şikayete çözüm için birkaç sene evvel İstanbul için kabul edilmiş ekmek nizamını bu Erzurum'da da uygulamalarının doğru olacağını söyleyen bir rapor Bükela Meclisi'nden geliyor. Abdülhamit onu inceliyor. Abdülhamit biliyorsunuz saraydan pek çıkan bir adam değil. Bir Avrupa'ya gitti, o da Abdülaziz'in şeyiyle, himmetiyle. Onun dışında bir dolaşan bir adam değil, Erzurum'a gitmişliği yok. Fakat kendi ülkesini de çok iyi tanıyor. Ve o çok gündelik bir şeye, Erzurum için İstanbul nizamının uygulanmasının mümkün olmadığını madde madde anlatıyor. İstanbul'da bu nizam yürüyor çünkü şöyle şöyle şöyle şartlar var. Erzurum'da bu şartların hiçbiri yok. Orada ise böyle böyle değil şöyle şartlar var. Bilal'e Erzurum'un şartlarına göre başka bir düzenleme yapmak gerekir diye geri gönderiyor. Bu memleketin herhangi bir yerindeki çok sıradan pratik bir konuda ki şeyleri insanı hayrete düşüren kompetansı var. Uluslararası ilişkilerdeki performansına ise hiç diyecek yok. Onu Avrupa'nın çok aleyhinde olan Kızıl Sultan, zalim, kanlı adam, Ermenilerin katili, Bulgarların katili, böyle tanımada söylemelerine rağmen uluslararası ilişkilerdeki performansını, başarısını ciddi olarak yaklaşanların hiçbiri şey yapmıyor, inkar etmiyor. Ve biliyorsunuz şeyin Abdülhamit döneminde Avrupa'nın hasta adamıdır Osmanlı Devleti. Şeyin Çar Alexander'ın şeyiyle bu hasta adam yakında vefat edecek. Onun için şimdiden hazır bilmeyin. Biliyorsunuz ilkokuldan beri okuyoruz bunları. O hasta adamı Abdülhamit diriltmek için şeytanın aklına gelmeyecek şeyleri denedi, yolları denedi. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulabilmesini sağlayan en önemli şeyleri, temel yatırımları maddi ve manevi her bakımdan Cumhuriyet'in temellerini Abdülhamit attı diyebilirim ben. Abdülhamit tecrübesi olmasa idi, Cumhuriyet'i kurabilir miydik? Muhtemelen yine kurardık. Çünkü bu çok eski, bin yıllık bir tarihi olan bir milleti böyle çok kısa zamanda yok etmek kolay olmasa gerek. Ama Abdülhamid'in yaptığı katkı son derece enteresandır. Mesela Abdülhamid işte 93 Harbi'ni istemedi. O zaman o şeyde değildi. İktidara tahta o sıralarda geçti. 1876 savaş henüz başlamamıştı ama savaşı önleyemedi o. Savaş şeyi makinesi harekete geçmiş bulunuyordu. Neticede savaşı kaybettik. Kaybederken kaybettikten sonra işte Ayastofanos muahidesine yerine Berlin muahidesine doğru dönüşmeler yapılırken Kıbrıs'ı İngiltere'ye verdiler mükela. Abdülhamid buna şiddetle karşı çıktı. Onun raporunu şeyde yayınladı İsmail Hakkı Uzunçarşılı bir dergide. Abdülhamid sadece muhakeme ediyor. Rus savaşı bitmiş. Rus tehlikesine karşı ileride İngiltere'nin bizi desteklemesi için Kıbrıs veriliyor. Orada bir üssü olsun ki bizi korusun diye. Abdülhamid buna şiddetle karşı koyuyor. Bu İngiltere Türkiye'yi koruyacaksa Rusya'ya karşı kendi menfaati için koruyacak. Onun menfaati Kıbrıs'tan ibaret kalırsa onu korumasına zaten gerek yok. Türkiye'yi kendi menfaati için koruyacaksa Kıbrıs'ı vermeden de yapar, versen de yapar diyor. Bu mantık diyor, yanlış bir mantık. Ama ona bir şey tabii olmuyor, neticede veriyorlar. Ama o sırada Abdülhamid'in enteresan, yani vizyoner denebilecek şeyleri var. İngiltere biliyorsunuz Kırım Savaşı'nda bizi hararetle destekledi, savaşa girdi. Girdi ama ondan sonra epey şeyler değişti. 1877 savaşında İngiltere artık bizim tarafımızda değildi. Türkiye ile şeyleri yoktu. İngiltere'de Türk taraftarı olan birimler, taraflar, şeyler, gruplar vardı ama resmi politika, İngiliz politikası ciddi olarak değişmişti. Abdülhamid mesela bunları çok iyi takip ederek diyor ki 1880'lerde verdiği bir şeyde, raporda hala işte kaç 40 sene oldu okuyalı, hala heyecan verici bir şeyi var, raporu var. İngiltere'nin diyor Türkiye'yi indirgemek istediği sınırlar diye Sevr'in Türkiye'sini çiziyor. Kastamonu, Çankırı, Yozgat. İngiltere diyor hedefinde bizi bu sınırlara hapsetme şeyine sahiptir diyor. Onu İngilizlerin de çoğu bilmiyordu herhalde. Çok sonra Birinci Dünya Harbi'nden sonra oluşan o şeyi bir vizyoner gibi 1880'lerin ortasında görebilmiş bir adam. Ve o sırada tabii bir kere dünya tarihinde, Avrupa tarihinde kapitalizmin zirveye çıktığı ve artık yalnız Afrika'nın ve Amerika'nın bir kısmını kolonize etmekten daha öte tümüyle Afrika ve Asya'yı da bölüşmek istedikleri bir çağ. İmparatorluklar çağı, Osman'ın şeyiyle, deyimiyle. Onlar Afrika'yı, Asya'yı bölüşmek, tam bu Abdülhamid'in saltanatı döneminde başladılar. Ve iş Osmanlı Devleti'ni, imparatorluğunu bölüşmeye de gelmiş idi. Bunu önlemek için Abdülhamid'in kurduğu uluslararası ilişki şeyleri biliyorsunuz onları. Ama Almanya ile İtalya'nın doğuşunu çok ciddiyetle ele aldı. O raporlarda onlarda da var. Bizim dış siyasetimiz artık Fransa ve İngiltere ile değil, bu Avrupa'da yeni doğan, sömürgeleri olmayan ülkeler. Eskilerin rakibi Almanya ve İtalya en çok. Onların şeyi de özellikle İtalya sonradan şey oldu, bir garip şekiller aldı ama Almanya bu şeye, Abdülhamid'in bu tasavvuruna uygun şekilde davrandı ve o sayede Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli olabilecek reformları modernleştirmeyi Abdülhamid sağladı. Bir kere eğitimde çok büyük mesafe aldı. Organizasyonda, ekonomide de, ticarette de, kapitülasyonlardan kurtulmak için ne lazımsa yapmaya çalıştı. Tabii orada çok başarılı olunamadı. O mümkün de değildi. Daha eskiden gelen istikameti çok fazla değiştirmek imkanı yoktu. Biliyorsunuz kapitülasyonları mesela savaşta İttihat Terakki kaldırdı. Kendi müttefikimiz olan Almanya kabul etmedi. Yani uluslararası ilişkiler çok zalimdir. Böyle bir verir, iki almaya çalışır herkes. Onun için şimdi de yaşıyoruz birçok şeyi. Evet, Abdülhamid'in bu şeyleri, Vükela Meclisi'nin kararları üzerindeki kritikleri bildiğim kadarıyla kimse henüz el atmadı ona. Yani o arşivde çok belli, Abdülhamid devrinde Vükela Meclisi'nin sunduğu raporlar birkaç bin tanedir. Birkaç bin. Onu örneklemeyle birkaç yüze indirip pekala bir çalışma yapılabilirdi ama şimdiye kadar kimse yapmadı. O zaman Abdülhamid'in hangi alanlarda, ne ölçüde kompetan olarak müdahale ettiği ve despotik özellikleri varsa onlar da oradan ortaya çıkarılması mümkün olabilir. Şeyleri söylüyorlar tabii, çok vehimli mesela Abdülhamid, vehimli, korkak, herkesten endişelenen, kaygılanan, güvenmez bir tip diye söylüyorlar. Mesela korkaklığı çok şey, yaygın olarak söylenir. Ama gerçekten öyle miydi? O da çok şüpheli.
temkinli miydiniz acaba?
Şimdi mesela suikast olduğu zaman bomba atıyorlar şeye, cami çıkışında. O, ona karşı orada bulunanların söyledikleri arabacı, arabayı kullanan adam şey, dehşete kapılmış. Abdülhamit gidiyor, arabanın yeri, arabacının yerine oturuyor ve dizginleri alıp sakin bir şekilde saraya gidiyor. Bu şekilde şey yapıyor. Sonra şimdi uluslararası ilişkilerde mesela sadrazamlar, bakanların değişmesinde yabancıların çok şeyleri var, oyunları var. Bu bize Tanzimat'tan başladı. Rus taraftarı, İngiliz, Fransız taraftarı, şeyler, sadrazam ve şey ülkeler adayları oluştu. Abdülhamit devrinde de var bu. Bir kısmı birilerinin adamı, onu getirilmesi için zorlarlar, tehdit ederler. Bir sürü bu mekanizmalar işler. Abdülhamid'in bunlara karşı tepkisinde cesaretsizlik örneği pek görülmüyor. Çok riskli olan kararları alabildiği görülüyor. Ama bunları tabii ayrıntılı bir şekilde inceleyen, bildiğim kadarıyla bizim şeylerde pek yok. Bizde Abdülhamid'i yazan iki yazarımız var. Biri Necip Fazıl, biri de Nihal Atsız. Nihal Atsız tabii tarih bilgisi çok olan bir adam. Ama onun uzmanlığı Abdülhamid dönemiyle ilgili değil. Onun için onun şeyi Abdülhamid'in lehine bir şey, milliyetçi olarak yazdığı şey. Şeyin de Necip Fazıl'ın da İslam şeyini, birliğini, halifeliğini şey yapan, önemseyen bir ideolojik, ikisi de ideolojik tutum. Ama Abdülhamid'i objektif olarak yapıp ettikleriyle inceleyen ufak tefek o dönemle ilgili şeyler var, makaleler var ama daha derinliğine ciddi şeyler pek yok. Olması temenni edilir. Bu Abdülhamit hakkında fazla bilmeden şeyde 10 Şubat 1918'de savaşa Abdülhamit olsaydı girmezdik şeyleri var. O savaşı da gördü. Savaşta İstanbul'daydı. Biliyorsunuz Selanik'e gönderildi. Selanik işgal edileceği sırada da İstanbul'a getirdiler. 1915'te Çanakkale sırasında İstanbul'u boşaltmayı önerdiler. Abdülhamit onu kabul etmedi, biliyorsunuz. Şey dedi, Konstantin kadar da olamadınız. Yani buraya geleceklerse burada kalalım ve savunalım demek istedi. Fakat Birinci Dünya Harbi'nin dışında kalmayı isterdi Abdülhamit. Ama mümkün olmadığını mümkün olmadığını zannederim takdir ederdi. Birinci Dünya Harbi'ne girmeseydik diyenler bence çok haklı değiller. Birinci Dünya Harbi'ne girdik ve Cumhuriyeti kurmamızı en büyük şeyi sağlayan da katkı Birinci Dünya Harbi'ndeki Osmanlı ordularının performansıdır. O performanstır işte Atatürk'ü de, İnönü'yü de, Fevzi Paşa'yı da. ortaya çıkaran ve Anadolu'da hiç yoktan bir mukavemet organize edebilen Birinci Dünya Harbi Osmanlı için yapıldı zaten. Yani o çok açık. Osmanlı'nın mirasını paylaşmak. Savaş bitti. Mesela bizi şey yaptılar. Sarv şeyinde bir maddeye dayanarak Yunan ordusu şeye çıktı. İzmir'e. Yunanistan'a da Batı Anadolu'yu tahsis ettiler. Ama Yunanistan savaşa biliyorsunuz girmedi. Birinci savaşın hırpaladığı bir memleket değildi. İyi kötü bir ordusu vardı. Gayet sağlam. Onu İngilizler desteğiyle Anadolu'ya girdiler. Ve başaramadı Yunan ordusu. İngilizler bizzat şey yapabilirlerdi. Girebilirlerdi savaşa. Onlar da buna cesaret edemediler. İngiltere bir kere diğer şeyleri, müttefikleri onlar yan çizdi. İtalya ve Fransa. İngiltere de buna cesaret edemedi. Çünkü 4 sene süreceğini kimse düşünmüyordu Dünya Harbi'nin. Herkes hemen bitecek zannediyordu. 4 sene hemen herkesi hırpaladı. Bir de İngilizler şunu da gördüler. Anadolu'daki mücadele başladığı zaman Müslümanların hemen Sünni Müslümanların hepsi kolonilerdeydi. Yani İngiliz, Fransız, Hollanda. Ama en büyük kısmı İngilizlerin Hindistan'daydı. Ve Hindistan'da işte Hindistan'ın yarısı aşağı yukarı Müslüman idi. Yahut üçte biri. Hint Müslümanları ve Asya'nın diğer bölgelerindeki Müslümanlar Anadolu'daki savaşı çok önemsediler. Bunu herkes biliyor. Çok önemsediler. Ve İngiltere Hindistan'ı kaybetme riski de olduğu için Anadolu harekatına pek müdahale edemedi. Yalnız şey istedi, bu halifelikten kurtulalım. Ondan sonra bölgesini bırakalım. Arap bölgesini. O kadar. Onlar da kabul edilince doğrudan müdahaleye girmedi. Yunan ordusunun İngiliz desteği olmadan daha fazla bir şey yapması mümkün olmadığı için mesele bitti. Birinci Dünya Harbi'ne girmeseydik ne olabilirdi? Ne olabilirdi? Bir kere Arapların bizden çıkması, ayrılması kaçınılmaz bir şeydi o. Ne şekilde olsa o gerçekleşecekti. Savaşa girmediğimiz takdirde savaşın sonunda bir taraf kazanacaktı. Bir taraf. Yani Enver Paşa Almanlar kazanacak diyordu. Almanlar aslında kaybetmediler savaşı. Yalnız kazanamadılar. Kazanamayınca karşı kampın gücü sonsuz. 100 sene dayanabilir potansiyeli olan bir rakipti Amerika ve İngiltere İmparatorlukları. Onun için sabırla beklediler. Almanya havluyu atınca mesele bitti. Savaşa girmeseydik kazanan tarafın başımıza bela olması da kaçınılmaz bir şeydi. Onun için iddiaçıların belki pek çok yanlışları vardır ama savaşa Almanya şeyiyle tarafından girmekte bir nevi Abdülhamid'in çizdiği istikameti takip etmiş oldular diye düşünebiliriz. Evet, Abdülhamid hakkında bu kadar şey gevezelikten sonra daha benden daha iyi bilen vardır herhalde içinizde. Abdülhamid Sultanımızın tam rahmete kavuştuğu 100. yılında çok önemli rol oynadı hakikaten. Türkiye'yi dağılmaktan kurtarmak için bütün zekasını, enerjisini, imkanlarını kullandı ve bir 30 sene bildiğimiz kurumların çoğu Abdülhamid devrinde kurulmasa da güç kazandılar. Modernleşmekte çok önemli katkıları oldu. Allah rahmet eylesin. Şeyleriniz varsa sorularınız buyurun efendim. Yalnız nerede? Fehmi Bey gelsene ya. Benim kulağım az işitiyor. Onun için şeyi şöyle otur sen. Şöyle. Fehmi Bey bana tercüme eder.
Yediğimi dün de aynı. Şimdi bu petrol bölgelerinin menfaati var deniyor. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun şeyinde.
Petrol tabii. Onun için Osmanlı'yı bölüşeceklerdi. Onda hiç yok. Otursanız beyefendi şöyle.
Şimdi petrol ilk ne zaman keşfedildi?
Petrolün
keşfi bu Amerika'da keşfedildi ilk biliyorsunuz. 1859-60 ama bizim bölgemiz sonra Kafkasya'da Azeri petrolü bulundu. Bizim bölge 20. yüzyılın başlarında yani 1900'lerde daha evvel neft yağı diye şeyler var ama 1900 civarı diyebiliriz. 1900 ve hepsi de değil, 1900'lerde birkaç tanesi keşfedildi. Sonra yavaş yavaş hala keşfediliyor, değil mi, derinlerde.
Hocam, ilave olarak soruyorum. Oğlumdur benim, annesiyim. Jeoloji olarak yerin altındaki petrol fark
edilmiş. Biz duyuyoruz.
Peki. Avrupa ülkeleri bunun için mi parçalamak istedi Osmanlı'yı?
Petrolden dolayı mı parçalamak istedi Osmanlı'yı?
Jeoloji olarak. Arap.
Yalnız petrol değil. Tabii İsrail var. İsrail var. Filistin var.
Evet efendim.
Filistin var.
Evet.
Ondan sonra şu var. Dünyada o zaman 300 milyon kadar Müslüman tahmini var. Onların hemen hepsi şeydi, Osmanlı ve İran hariç hepsi koloniydi.
Haçlı ve Müslüman. Müslüman ve Haçlı'nın devamı mıydı Osmanlı? Müslüman olduğu için mi bu kadar üşüştüler başına?
Ne dedi anlamadım. Müslüman olduğu için mi Osmanlı, Batı Osmanlı'ya saldırdı?
Hayır, Müslüman, Osmanlı'nın Müslümanlığı biliyorsunuz yeni değildi. Daha evvel, çok eskiden beri, yani Osmanlı
İsrail.
Bir Müslüman devlet olarak kuruldu 1300'lerde. Demek ki 600 senedir Müslüman idi ve 600 senedir Müslüman sadece Müslüman olduğu için değil. Uluslararası ilişkilerde din bir faktördür sadece.
İsrail.
Başka şeyler vardır.
İsrail Müslümana daima köstekliyor. Daima gık gık gık gık gık gık Müslümanı niye bu kadar eziyor?
Hocam duyabiliyor musunuz? Sesimi alabiliyor musunuz?
Biraz yüksek sesle söylerseniz anlar. Evet.
Hocam 1987 yılında Şam'da bulundum. 1987, 30 sene önce. Orada çok dikkatimi çekti. Eşraftan yaşlı bir insan. Sen dedi nereden geliyorsun? Ben dedim Türkiye, İstanbul'dan geliyorum dedim. Oraya ticaret için gitmiştim. Bana bir tek şey söyledi. Ah Abdülhamit, ah dedi. Yani bunu ben çok değerli bir anekdot olarak, bakın unutmadım, 30 sene sonra unutmadım, hala hatırlıyorum. O yaşlı amcanın da ah Abdülhamit, ah deyişi, bir ah var içerisinde. Onu bir paylaşmak istedim.
Arkadaşımız 1987 yılında Şam'a gitti. Ha. Orada yaşlı bir beyefendi kendisine nereden geliyorsunuz deyince, İstanbul dedi beyefendi. O zaman İstanbul. İçten gelen ah Abdülhamit, ah diye bir
şey yaptı. Abdülhamit'in tabii müthiş şeyi var. Modern devlet şeyi, propaganda. Lenin icat etti. Goebbels onu geliştirdi. Fakat onlardan önce Abdülhamit çok başarılı bir propaganda şeyidir, uzmanıdır. Mesela ben 1930'larda doğdum. 30-35 arasında. Çocukluğum 1940'larda Karadeniz'in doğusunda geçti. Padişah deyince Abdülhamid'i hatırlarlardı. Abdülhamid Malezya'da da Abdülhamid hatırlanıyor. Güney Afrika'da da yani İngilizlerin neden anti-Otoman bir istikamet aldıkları bunlardan anlaşılıyor. İngilizlerin en önemli sömürgesi Hindistan'dı. Oradan güç alan imparatorluk Hindistan'daki Müslümanların çok rahatsız edici tepkileri vardı. Sonra biliyorsunuz 42. Dünya Harbi'nden sonra ilk bağımsızlığa kavuşan ülkelerden biri Hindistan oldu. Gandhi ile Muhammed İkbal ve Pakistan'ın lideri çok müştereken aynı şekilde tepki gösterdiler. Bu tepkiler çok eskiydi. Abdülhamid'den de önce. Mesela 93 Harbi. Abdülhamid henüz o zaman yeni şey olmuş, tahta geçmişti. Hint Müslümanları aralarında siz Kurtuluş Savaşı'nda gönderdiklerini biliyoruz. İş Bankası'nın öyle kurulduğunu biliyoruz. Ama oraya paraları gönderenler fakir fukara insanlar. Kimisi yüzüğünü, şeyini,
takı ziynetini gönderiyor
fakir. Gevdedanını, şeyini, mücevher şeylerini, derdi kenarda köşedeki hatıralarını satarak paralar topladılar. 93 Harbi'nde de aynı şekilde katkıda bulunduklarını bazı Hint arşivlerinde çalışan yabancıların, henüz Türkler bu konulara pek girmedi bildiğim kadarıyla, Hint Müslümanlarının yaptıkları muazzam yardımlar var 93 Harbi'nde. Para yardımı yapıyorlar. Ama savaşı adım adım takip ediyorlar. Artık para işe yaramıyor, gönüllü gidelim diye asker toplamaya kalkıyorlar. Şimdi İngilizler onu biliyor. Birinci Dünya Harbi'nde de aynı şekilde heyecan gösterdiler Hindistan'daki Müslümanlar. Çok son İslam'ın son şeyidir, mukavemetidir diye büyük şey gösterdiler. Bunlar da tabii ki çok etkiledi. Yani Osmanlı'da kalan Müslüman 10-15 milyon kalmıştı. O değildi mesela. Onun için halifelik üzerinde İngilizlerin müthiş ısrarı var. Türk olmasın da kim olursa olsun diye ibare var. Türk olmasın, Arap olsun, Acem olsun, kim olursa olsun.
O ibare nerede var hocam? O ibare nerede var? İngilizlerin...
O ibare o birçok belgede var. Birçok belgede var. İngilizlerin şeylerinden, gazetelerinden çıkan bilgiler var. O bir nevi hükümetin yarı resmi organları şeklindeki o Times, ondan sonra Manchester Guardian ve birkaç gazetede bunları ifade ediyorlar. Yazışmalar var, şeylerin var. Mısır'daki şeylerin, yöneticilerin Londra ile şeyleri, yazışmalarında bunlar var. Türk olmasın halife. Çünkü Türk halifeden çok o halifenin şeyi, cihat ilan etmesi de çok rahatsız edici bir şeydi. Belki çok bizim beklediğimiz kadar etkili olmadı. Ama İngilizleri etkiledi. Evet.
Hocam bir de Mısır'la ilgili. Mısır hani Abdülhamit'le çok ilgili değil ama Mısır Osmanlı'ya ne getirdi ne götürdü?
Abdülhamit?
Mısır ne getirmiştir ne götürmüştür Osmanlı'ya?
Mısır'da.
Mısır Osmanlı'ya ne eklemiştir ne götürmüştür.
Ne getirmiştir ya?
Evet, Mısır'ın şimdi o Memluk şeyiydi. Memluk. Memluk, Mısır ve Suriye birlikteydi. Yani 1517'de Osmanlı bütçesi 100 milyon akçeydi. 1517'de Mısır ve Suriye eklendiği zaman aşağı yukarı iki misline çıktı. Yani Osmanlı iktisadi mali gücüne bir kat daha eklenmiş oldu. Bu hep sonuna kadar devam etmedi ama Mısır kendi içinde İstanbul'dan vali gönderildi. Ondan sonra şeyler, merkez orduları, Yeniçeri gönderildi, kadı gönderildi. Yani bürokrasinin merkez şeyleri, vali ve adamları. Mısır biliyorsunuz Osmanlı şeyine doğrudan bağlı değil. Yani saliyareli dedikleri, kendi idaresini kendi yağıyla kavrulur, fazlaları İstanbul'a gönderir. Onun fazlası 600 bin altındır. 600 bin altın da devletin, hükümetin harcamalarına girmezdi. Doğrudan iç hazineye giderdi. Rezerv olarak kullanırlardı. Çok sıkıldığı zaman kullanılacak bir hazine olarak. Ama tabii Mısır'ın katkıları mesela 18. yüzyıldan sonra çok azaldı. Ama bu maliye bakımından, ekonomi bakımından durum başka. Mısır, Anadolu ve Rumeli ile çok sıkı ticari, iktisadi mübadele içindeydi. Mübadele hem Mısır'a yaranıyordu hem Anadolu ve Rumeli'ye. Bu 1800'lere kadar böyle devam etti. Ama 19. yüzyılda şey değişti. Mısır mesela 1790'da ticaretinin %80'ini Anadolu ve Rumeli ile, Selanik, İzmir, Antalya ile yapıyordu. %80'i. %20'sini Avrupa ile yapıyordu. Avrupa'dan bazı sanayi malları alıyordu. Bazı şeyleri ihraç ediyordu ama o ihracat İstanbul'un kontrolündeydi. Şunları satarsın, bunları satamazsın. 1800'den sonra bu 20-30 senede tersine döndü. Ticaretinin %80'ini Avrupa ile yaptı. Bizim Anadolu ve Rumeli ile şeyi azaldı. Yani iktisadi ilişkiler zaten suyun altından gidiyordu. Neticede 1881'de İngilizler oraya oturdular. Evet.
Şimdi bu
ardından da bir şey vardır ama sizi dinleyelim peki. Siz sonra da size.
Bu süre alayı oluyordu her sene haç mevsiminde mesela hediyeler gönderiyordu Hicaz'a.
Ben duyamıyorum.
Tamam. Evet.
Bu hediyelerin geliri nereden geliyordu?
İsterseniz onu daha sonra şey yapalım. Tam konumuzla alakalı değil.
Evet.
Bittikten sonra yapalım. Siz buyurun.
Hocam öncelikle teşekkür ederiz sunumunuz için. Ben şunu soracağım. Abdülhamit her ne kadar tabii ya büyük ve savunduğumuz bir padişahımız karakter olsa da Osmanlı'nın ulus devlet süreci Osmanlı'yı yıktı. Yani Abdülhamit kendi yaşadığı dönemde ulus devlet sürecini yani uluslaşmayı daha iyi okuyup Osmanlı'yı da bir reformla dönüştürmeyi düşündü mü? Yani ulus devlet sürecini Abdülhamit belki öngörebilseydi acaba Osmanlı varlığını koruyabilecek miydi?
Abdülhamit'i çok seviyoruz ama Abdülhamit ulus devlet düşüncesini hareketlerini iyi göremediği için Osmanlı berbat oldu. Okuyamadı mı bu düşünceyi?
Çok acı bir şey söylüyorsunuz ya. Şimdi deprem geliyor, sel geliyor. Diyelim şimdi ısınma var, ısınma. Gerçi Trump onu pek göremiyor ama küresel ısınma gelince ya bu nedir? Affedersiniz canım. Sağ olun. Bu milliyetçilik beni de heyecanlandırdı. Onun öğrenmesi imkanı yoktu. Canım. Yalnız Abdülhamit değil. Abdülhamit'in milliyetçiliği benimsediğine dair çok ciddi şeyler var. Mesela diyelim Kürt Hamidiye adayları kurdu. Ama Kürtçe'ye izin vermedi. Türkçe olsun istedi. Affedersiniz efendim.
Teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Abi Bekir. Bu da Hamidiye zannediyor.
Yani Sultan Hamid'i anlatıyor değil mi?
Evet, Osmanlı sistemini yıkan milliyetçilik ve endüstriyalizm. Yani modern endüstri, kapitalizm. Yani kapitalizm ve nasyonalizm bizim devletimizi parçaladı. Ama o devlet kendi içinden yeni bir nasyonalizmi, o çekirdek hep vardı ama. Siz Osmanlı devleti ulus devlet değildi, tamam. Emperyal bir devletti. Hatta tarihin en büyük çeşitliliği olan bir devlet. Ama orada bir kere Bernard Lewis'le konuştuk bunu. Amerika'ya çok benzeyen bir yapı Osmanlı. Amerika'da oradaki biraz daha şey, eğer siz Amerika'da olmak isterseniz, beyaz iseniz, Kokazyen iseniz, İngilizce konuşursanız Amerikan vatandaşı ve Amerikalı olursunuz. Osmanlı'da Müslüman olmak gerekirdi. Bir, yetmezdi, Türkçe konuşmalıydı. Türkçe konuşuyorsanız, Türkçe biliyorsanız, mesela Şam'da ah diyen adamlar gelirlerdi İstanbul'a, Mısır'dan da çok büyük alimler ama İstanbul'da Türkçe bilmedikleri için medreselerde bile iş bulamıyorlar. Halbuki Osmanlı müderrisleri Arapça konuşuyordu, Arapça okuyordu ama Türk olarak yapıyorlardı bunu. Mesela Türkçe bilmeyen bir adam kadı olamazdı. Mısır'daki kadının kadı Osmanlı kadısıydı. Türkçe konuşurdu ve onun Arapça mütercimi vardı. Mora'daki kadının da Rumca mütercimi vardı. Sofya'dakinin de Bulgarca. Yani ama Osmanlı eliti Türkçe konuşan Müslümanlardı. Arapları biraz uzak tutuyorlardı. Yani Arap Türkçe öğrenirse mesele yok. Onlar Türkçe fazla öğrenmiyorlardı. O sebepten elite giremiyorlardı. Ama Türkçe öğrenirse onlara da bir engel yoktu. Ama asker yapmıyorlardı pek. Asker. Arap'tan iyi asker olmadığı için yapmıyorlardı. Balkanlarda birçok gayrimüslim askerler vardı. Yıldırım Bayezid'i Timur karşısında koruyan askerlerin arasında Sırplar vardı biliyorsunuz. Evet, milliyetçilikte haklısınız. Milliyetçilik bizim sistemi bozan, yok eden kapitalizmle birlikte. Evet, Abdülhamit onu görse ne olur, görmese ne olur. Görüyorlardı onu tabii. Ama imparatorluğun o çeşitliliğini korumak istiyorlardı. Onu engellemekte de diğer milliyetçilikler, o milliyetçilikleri de tabii dışarıdan çok besliyorlardı. Yani Osmanlı'yı yıkmak için birbiriyle uğraşan uluslararası ilişkilerin karanlık denizlere girmiyor. Tamam mı? Başka problem?
Teşekkür ederim.
Buyurun efendim.
İngilizler Osmanlı'yı yıkmak için üç hedefleri vardı. Bir, halifeliği kaldırmak. İki, petrol bölgelerine sahip olmak. Üçüncüsü de İsrail'i kurmak. Abdülhamit bunları biliyordu. Bildiği halde Selanik'ten gelen harekat ordusunu neden durdurmadı? Veya durdurabilir miydi?
Anlayamadım. Şimdi Batı'nın üç temel amacı vardı. Bu amaçlara ulaşmak için Trakya'daki harekat ordusunu harekat ordusunun amacını bilmesine rağmen Abdülhamit neden kendisini o tahttan indirecek ordunun İstanbul'a gelmesine size, neden izin verdi?
İzin verdi. Abdülhamit çok akıllı bir adamdı. Hakikaten devletin yaşaması için mümkün olan her şeyi yaptı. Ve yaptığı şeyler, mesela çok iyi bir ordu olsun istedi. Donanmayı çürüttü çünkü donanmanın yapacağı bir şey yoktu. Bütün paraları çekecek ve batıya borcu dağlara çıkaracak bir şeydi. Onun için donanmayı, büyük donanma çok pahalı. Onu bıraktı. Torpido, bilmem denizaltı gibi ufak tefek şeylerle idare etti.
Neden durdurmadı harekat ordusunu?
Hareket ordusu değil, yaptığı şeyler. kere Malif'te çok muazzam yenilikler yaptı. Abdülhamit Üniversitesi'yi getirdi Türkiye'ye. Tanzimat getirdi. Yani Osmanlı eliti, tabii Abdülhamit böyle yangın kulesi gibi tek bir adam değil. Onun hazırlayan birçok şey var. Çevre var. O çevrenin ortak akıl dedikleri şey bu gelişmeleri sağladı. Bunlarla birlikte şimdi Abdülhamit geçtiği zaman ki okullaşma 1908'deki ile kıyasladığınız zaman çok muazzam bir değişme var. Çok muazzam bir değişme. O değişme zaruri olarak Abdülhamid'in artık gitmesini isteyen grupların çok daha güçlendiği bir dönemdir. Abdülhamid onu gördü. İç savaş olabilirdi, onu da istemedi. Ama sonraki şeylere bakalım. Ordu, Abdülhamid'in güçlendirdiği ordu, bütün Cumhuriyet tarihi boyunca da güçlendirdiğimiz vesayetleri elinde tutan ordu. O ordu biliyorsunuz çok darbeler yaptı, değil mi? 1950'de seçim olmasaydı İnönü'ye karşı yapılacağını da sonradan öğreniyoruz. 50'de değişim oldu, 10 sene sonra müdahale oldu. Ondan sonra tekrar müdahale oldu. Tarat Aydemir, ondan sonra 1972-80, ondan sonra bu devam etti. Şimdi mesela Demirel rahmetli oldu. Demirel neydi? 5 kere gidip 6 kere gelen adam diye şöhret yaptı. Demirel şimdi Tayyip Bey'in yaptığını yapabilir miydi? Yapamazdı. O zaman direnecek şey yoktu. Demirel direnseydi bir iç savaş olurdu. Kanlı bir şekilde şey olurdu. Adnan Menderes'le. Yani onu şimdi burada kimse hatırlamıyor. Ben hatırlıyorum. Adnan Menderes'in mesela ben yeni oy vermeye başlamıştım. Ve Demokrat Parti'ye verdim. Çünkü o tek parti çok çocuk olduğum vardı. Kötü şeyler bırakmıştı. Ama ben Demokrat Partili değildim. Tercih etmiştim o kadar. Oy vermiştim. Ve onları daha çok beğeniyordum doğrusu. Öyle propaganda çıkardılar ki 1960 devrimi öncesinde kendim şahidi oldum. Öğrencileri kıyma makinasında cesetlerini parçalıyorlar ve gidip şeyi atıyorlar çöpe diye. İnanılmaz yalanlar ve propagandalarla şimdi o durumda Menderes Celal Bayar direndi, ne oldu? Bir şey olmadı neticede. Çok kanlı olabilirdi. Demirel akıllılık etti ve şey oldu. Fazla akıllılık etti. O kadar doğru muydu bilmiyorum. Ama Abdülhamid'in yaptığı da odur. İç savaş bu kadar koruduğu memleketi şeyden yangından çıkardığı memleketi bir felaketin içine sokmak istemedi. Onun için harekat ordusunu kabul etti. Fakat biliyorsunuz o şeyde parlamentoyu kuranlar şeyi Abdülhamid'in halini düşünmüyorlardı. Onu bildiğim yanlış hatırlamıyorsam ilk defa Ahmet Muhtar Paşa onu ifade etmiş ve onu ifade edince de şimdi 33 sene de çok önemli bir şeydir. Bıkıyor insan canım, çok iyi de olsa bir değişiklik olsun, havalanalım diye. Ve Parlamento'da Ahmet Muhtar Paşa bu şeyi, konuşmayı yapınca insanlar ha gitsin gitsin dediler ve rahat oldu. Abdülhamit direnseydi bence kanlı olurdu. Çok. Ve Abdülhamit kendi eserini yok etmeyi göze almak gibi bir şeyin karşısındaydı sanırım. Ama neyse oldu. Allah rahmet eylesin. Ben
hocam yine kan mı oldu? Taşkışla'da askerleri öldürdüler. Taşkışla'da.
Ama o daha küçük bir şey oldu.
Taşkışla'da
askerleri öldürdüler.
Abdülmecid'e.
Yok yani harekat ordusu Taşkışla'yı bastı. Ha. Abdülhamid'in askerlerini öldürdüler yine yani. Neticede kan aktı.
Ama sonuçta bir iç savaş olmadı.
Ama işin gerçeği yakınlarının kurbanı oldu var. Değil mi canım?
Evet.
Şimdi
Abdülhamid'in gerçeği Abdülhamid'in sonu onu
veremez. Başka bir ordusu yok.
Evet. Oldu. Çok
teşekkürler.
Çok mersi.
Bu eskiden bir şey. 10 Şubat diyor bak. 10 Şubat, cumartesi 19. Ali Emir Kültür Merkezi. O yanlış gelmiş. 10 Şubat bugün. Pardon bir dakika. Bugün doğrudan da tamam. Şey değil ama yanlış gelmiş. Şey. Mehmet Genç. Yanlış mı? Teşekkürler.
Telefon var mı? Korkmaz. Korkmaz. Başkasını da yazabiliriz.
02-2018. Teşekkürler Yunus Bey. Sağ olun.
Kalemi Yunus Bey, bir de resim alır mısınız bana hocam?
Hocam nasılsınız? İyisiniz.
Hocam bir resim.
Şey yapalım. Peki. Teşekkürler.
Ben hocam burada işitme engelliler okulu var.
Nerede?
Hemen sağda.
İşitme engellileri.
Emniyetin arkası, evet hocam.
Orada mı öğretmenlik?
Oranın müdürüyüm hocam.
Ya.
Evet.
Kartını ver o zaman. Müdürün kartı olur.
İnşallah vardır hocam.
Ben de vereyim ben sana. Kartı de vardır. Bakalım vardır.
Hocam karttan istedim.
Hocam okulun kartı değil ama telefonum var üzerinde. Şöyle. Ya öyle.
Tamam değil mi? Şeyin de var. Telefonun.
Telefon var hocam.
Tamam.
Sizin varsa.
Ben de kartımı vereceğim sana. Ama şurada şunu sileceksin.
Hangisi
bu hocam? Maili kullanmıyorum şu alttaki.
Ha, tamam.
Üsttekini kullanıyorum.
Tamam hocam.
Hocam bir kart ben de alabilir miyim?
Mehmet Ali Genç 2002. Beklerim.
Hocam Mahmut Akay ben de
Mahmut
burada.
Mahmut hatırladın mı?
Elinizi öpmeyi bekliyoruz inşallah. Sizi ağırlamak isteriz okul.
Kartınız varsa alabilir miyim hocam? Ben de bir kartınız. Kartım vereyim size.
Tabii. Kartım biraz şey olduğu için fazla alamıyorum. Bir tane kaldı galiba. Buyurun. Yalnız hocam. Bu mail olarak alttakini tamam. Silelim.
Ha, tamam hocam. Tamam.
O şey yok.
Tamam. Hocam sizin şeylerinizin bu Mesela geçen Mayıs sonunda siz burada bir şey vermiştiniz. Osmanlı'nın hülasasını yapmıştınız. Türk tarihçiliği diye.
Ha.
O çok harikaydı o ben. Bunların şeyde dijital olarak yayınlama...
Yok maalesef. Bilmiyorum.
Yayınlatabilir miyim ben? Yani sizin telefonunuz cebiniz var mı? Ben sizinle bu konuda konuşsam. Cep telefonu kullanıyor musunuz?
Kullanıyorum.
Var mı? Yazayım ben hocam numaranızı.
Cep numarası var burada.
Var mı? 216. Yazmıyor bende.
Dur bakalım.
Ben yazayım hocam, siz söyleyin.
Dur bakalım. Ben gözlüğümü takayım. Mehmet Ali Genç 2002. O benim doğru şeyim. Tamam. Mail adresi. Cebim... Ha, telefon yok orada. Onu yazayım.
Ben söyleyeyim mi, yazayım mı?
0532.
Evet.
226.
Evet.
66 38.
Tamam. Ben sizi ararım o dijital şey konusunda hocam. Dijital olarak yayınlama
konusunda. Var mıdır dijital olarak?
Var, ben onu şey ettim, yaptım. O konferansınızı ben dijitalleştirdim.
Aa.
Tabii yani.
Onu bize şeyle, maille gönderseniz.
Ben hem maille gönderirim. Bu konuşmayı da ben dijitalleştireceğim. Benim arkadaşımın bir şeyi var, Hiper Kitap diye. O böyle 100 tane üniversite sisteme üye. Bütün öğrenciler onu okuyabiliyor. Orada yayınlanması konusunda ben size arayacağım, ben sizi bu konuda.
Aa, lütfen.
O zaman ben onu da size yollarım hocam şeyde.
Çok iyi olur. O zaman yani tabii o konuşma başka,
evet.
Yazılı metin başka. Şey yeniden onu şey yapmak.
Evet. Mesela ya. Mısır'la ilgili ben sordum, neler söylediniz? Yani muhteşem bilgiler yani o anlamda. Ben bir ay gittim oraya, bir ay kaldım ama bir izlenimlerim oldu. O açıdan sordum o soruyu da Mısır'la ilgili.
Evet.
Çok teşekkürler hocam.
Rica ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun hocam.
Şey yaparsanız, gönderirseniz.
Tamam.
Şimdi benim televizyon konuşmaları var.
Hı hı.
Bu aşağı yukarı 10 senedir devam eden, evet, konuşma.
Ne güzel.
Bunların bir çoğu şey edildi. Print edildi. Onları düzenliyoruz. Birkaç cilt halinde çıkacak zannederim.
Ha, ne güzel.
Şeyden. Sizinkini de onların
tabii,
arasına
tabii.
Kadar.
Tabii. Ben şey diyeceğim,
tabii.
İleteceğim
size. Eder.
Tabii. Çok sağ olun hocam.
Çok sağ olun.
Sağ olun hocam. Ben size gelmişken iki çalışma var. 1989 yılında Türkiye'nin ilk bibliografik bilgi bankasını kurduydum. 5,5 sene mücadele yapıyordum. Bu onun gazetelerde çıkmış. Bütün haberler, röportajlar size takdim ederim ben bunu. Bu bir kitapçıktır, 16 sayfa. Ama yani bilgi için verilen bir mücadelenin bir şekilde özeti var burada. Ben size burada yakın zamanda geçen sene bahsetmiştim. Benim çok sevdiğim kaynakçam.
Evet.
Yakında onları ben size listesini takdim edeceğim. Yani yaklaşık 1200 civarında kaynak yazıldı.
Ya çok, evet. Çok teşekkür ederim.
Evet. Yani sizin verdiğiniz, buraya da onu yazmaya çalıştım ben şuraya efendim. Sizin verdiğiniz bilgi için mücadeledir aslında, incelemecilik mücadelesidir. Onları böyle belirtmeye çalıştım.
Çok teşekkür.
İsterseniz buradaki değerli dostlarımıza da okuyalım.
Peki.
Çok değerli bilim adamı, Türkiye'de örneği olmayan bir azmin, idealizmin tek örneği, bilgi içeren arşiv malzemelerini tarihimizin ekonomik işleyişini ortaya çıkarmak için çok uzun yıllara yayılan, incelemecinin en önemli, samimi, has bir insan Sayın Mehmet Genç Beyefendi'ye minnet, sevgi ve çok saygılarımla.
Çok ne teşekkür
efendim?
Ederim.
Bu da
hiç boşuna yapmıyoruz demek ki.
Yani. Ne demek efendim, olur mu? Şimdi bu da yakın zamanda yayınlandı. Benim hakkında 12 sayfalık bir makale, işte uzun 40 yıla dayanan 76 senesinde başladı. Benim kendi...
Bir ahir zaman şövalyesi.
Öyle yazmışlar.
Bu nedir bu? Bu
Anatolia Turizm Dergisi.
Turizm. Bu nereden buluruz ya? Ben de bulmak isterim ama.
Ben size takdim ediyorum efendim.
Sizin ama şimdi...
Yok bende var efendim bu.
Ben
devamını. Diğer sayılarını mı istiyorsunuz? Diğer sayılarını.
Hayır, bu şeyi okumak isterim.
Tabii ben size getirdim efendim. Size takdim ediyorum bunu da ben.
Peki, çok
tabii,
teşekkür ederim. Çok
demek?
Sağ ol. Bunu değil herhalde.
İkisini
bunu
de efendim.
Bunu da mı? Ha, çok teşekkür. Çok sağ ol canım. O zaman efendim. Bu torbayı da alalım.
Tabii
hocam. Çantamız yok.
Tabii hocam.
Çok sağ olun. Çok
saygılarım.
Geçen sene şeyinizi aldım dedim.
Biz ikiziz hocam. Ben Levent, o Bülent. İkiz kardeşim.
Ya. İkinizden de Allah razı olsun.
Sizden
Allah
razı olsun. Sizden
razı olsun.
Sağ olun. Sağ olun hocam. Sağ olun.
Teşekkürler. Sizinle tanışıyor musunuz?
Alıyor onu bırak. İyi bakın. Hocayla beraber çıkıyoruz. Oh, sağ ol.
Oradan geliyor.
Bu konferansta ben işte bütün televizyon çalışmaları kapı edilmiş herhalde.
Onu da ekleyeceğim işte. Biz ayrı
anladın mı? Daha değerli. Bunlar daha değerli. Çünkü burada kendi konuşuyor.
Bal almıştım.